Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da Kuzey İrlanda seçimlerini konuşacağız. Niye Kuzey İrlanda seçimlerini konuşacağız? Çünkü aslında tarihi denilebilecek bir takım sonuçlar çıktı Kuzey İrlanda seçimi sonuçlarında. Bu yüzden biz de biraz ne oldu, ne bitti, nasıl okumak lazım bu seçim sonuçlarını bunları anlamak istiyoruz ve anlatmak istiyoruz. O yüzden bugünkü konuğumuz Londra'dan olacak. Londra temsilcimiz Arif Bektaş bizimle birlikte. Arif merhaba, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk Seliş.
Şimdi Kuzey İrlanda seçimlerini konuşacağız dedik. Niye? Çünkü niye takip ettik? Niye takip etmek lazım? Aslında tarihi denebilecek bir sonuç çıktı ortaya. Biraz bunu anlamaya çalışıyoruz. Sondan başlayalım, sonuçtan başlayalım. Neden bu sonuç tarihi bir sonuç olarak yorumlandı? Nasıl bir seçimle karşılaştık biz?
Şimdi bildiğiniz gibi Birleşik Krallık'ta genel seçimler yoktu. Sadece Kuzey İrlanda'ya ilişkin genel seçim, parlamento seçimleri vardı. Ve Birleşik Krallık'ın diğer parçaları olan İskoçya, Galler ve İngiltere'de de yerel seçimler vardı. Şimdi bu dört parçaya Birleşik Krallık deniyor. Yani Kuzey İrlanda'yı da eklediğimiz zaman buna Birleşik Krallık deniyor. Kuzey İrlanda olmadığı durumda Büyük Britanya diye ifade ediliyor. Yani İngiltere'nin içerisinde yer aldığı adaya. Şöyle tarihidir. 100 yıl sonra yani 1922'den bu yana hayatını sürdüren yani Kuzey İrlanda olarak kurulduktan sonra ilk kez ulusalcılar diye ifade edilen aslında belki de özgürlükçüler diyeceğiz. İrlanda'nın bağımsızlığını savunan Kuzey ve Güney'in birleşmesini isteyen özgürlükçülerin ilk kez birinci parti olarak Kuzey İrlanda'da çıkmasıyla tarihidir. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. 1801 yılında şöyle bir ismi vardı aslında. Büyük Britanya ve İrlanda Krallığı diye ifade ediliyordu ve 1922'den sonra İrlanda Cumhuriyeti oldu ve bu dört parça, diğer dört parça da Birleşik Krallık oldu. Sinn Féin'in kurulduğu yani özgürlükçü anlayışa sahip olan Sinn Féin'in kurulmasıyla birlikte 1905'ten sonra ve 1916'da Paskalya ayaklanması diye ifade edilen bir ayaklanmayla İrlanda'nın İngiltere ya da Britanya İmparatorluğu'nun kontrolünden tamamen çıkartmak, özgürleştirmek için bir ayaklanma başlatılmıştı ve bu ayaklanma kanla bastırılmıştı ve 24 Nisan 1916'da Paskalya ayaklanması bastırılmıştı. Daha sonraki yani o dönem tabii ki kuzey ve güney ikiye bölünmüştü. Kuzeyde bir parçasına hala İngiltere hakim olmuştu. Orayı korumalıydı. Ama Sinn Féin oradaki faaliyetini sürdürmeye devam etti ve 1970'lere gelindiğinde adeta İrlanda Kurtuluş Ordusu'nun yani İran'ın bir siyasi kanadı olarak kuzeyde faaliyetini sürdürmeye devam etti. Tabii güneyde de faaliyeti var. Yani Sinn Féin denince sadece Kuzey İrlanda'daki bir parti olarak düşünmemek lazım. Güneyde de Sinn Féin faaliyetini yürütüyor. Orada da seçimlere katılıyor. Ve 100 yıl sonra işte 1922'den 2022'ye geldiğimizde 100 yıl sonra ilk kez bu mücadele içerisine girmiş bir parti Kuzey İrlanda parlamento seçimlerinde %29 oy aldı. 90 sandalyeli parlamentoda 27 milletvekili çıkartarak birinci parti oldu.
Halk açısından bunun anlamı ne? Nedir yani seçilmiş olmasının anlamı?
Şu anlama geliyor. Birincisi DUP yani nasıl çevrilir? Demokratik Birlik Partisi. Yani İngiltere'den ya İngiltere yanlısı. Daha işte 1920'lerde İngiltere'den oraya giden İngilizlerin özellikle de gönderilen İngilizlerin diyelim biraz Kudüs'e benzetebiliriz ya da İsrail'in Filistin üzerindeki baskısını anlatmak için iyi bir örnektir. Yani yerleştirilen Yahudiler vardır örneğin Filistin topraklarına. Burada da İngilizlerin yerleştirildiğine şahit olmuştur. Daha çok paramiliter grupların yerleştirildiği bir bölgeydi. Ve sürekli bir çoğunluk sahibiydi Kuzey İrlanda'da İngiltere yanlıları. Ama burada bu seçim sonuçlarında şöyle bir şey çıktı. Güney ve Kuzey'in birleşmesi, yani İrlanda Cumhuriyeti'nin, İrlanda Adası'nın tamamen İrlanda Cumhuriyeti olabilmesini savunanların arttığını gösteriyor. Halkın İrlandalıların bütün İrlanda Adası'na sahip olması, başkasının kontrolü altında olmamasını isteme eğilimi artmış oluyor. Demokratik Birlik Partisi, yani İngiltere yanlısı olan parti burada epi bir oy kaybına uğradı. %21 oy alabildi. Bir sonra gelen parti ise çok enteresan. İkisinden de yana değiliz. Ama demokratik bir ortam istiyoruz. Kavga gürültünün olmadığı bir ortam istiyoruz. Ne ulusalcılardan yanayız ne birlikçilerden yanayız. Yani İngiltere yanlısıyız ne de Sinn Féin'in politikasından yanayız diyenler de onlar da bir 17 milletvekili çıkarttı. Yani %13,5 oy aldı. Bunu hesapladığımızda Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin de bir %9 gibi bir oyu söz konusu. Bunların hepsi hesaplandığında İrlandalıların birleşmesini savunanların %50'yi geçtiğini gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii bu Brexit'le de alakalı bir durum. Şimdi biliyorsunuz İrlandalar arasında Kuzey ve Serbest İrlanda ya da İrlanda Cumhuriyeti, onların arasında, halklar arasında herhangi bir sorun yok. Yani şöyle örnekleyebiliriz. Suriye ile Türkiye'nin 10-12 sene öncesini düşünün. Kürtler vardı. Türkiye tarafında, Suriye tarafında sürekli görüşüyorlardı. Akrabalar, görüşmeler gerekiyordu. Ortasından bir çizgi çizilmişti 100 yıl önce. Şimdi bu da aynı şekilde olmuştu aslında 1922'de Kuzey ve Güney arasında yani Kayseri, Sivas'tan bir çizgi çizer gibi aynı halkın ortasından bir sınır çizilmişti. Bu bağlar kopmuş değildi. Ondan dolayıdır ki Brexit anlaşmasında sınırı, Avrupa Birliği sınırı, bu Kuzey İrlanda, Güney İrlanda arasındaki sınırdan değil de daha çok İrlanda denizinden, yani İngiltere adası ile Britanya adası ile İrlanda adası arasındaki deniz ulaşımından Avrupa Birliği sınırları çizdi. Şimdi bu da şu anlama gelecek. Kuzey İrlanda fiili olarak hala Avrupa Birliği üyesi gibi olmuş olacak. Birleşik Krallık'ın bir parçası olmasına rağmen. İşte bütün bu tartışmalardan dolayı şu anda hükümet de kurulamıyor. Çünkü DUP dediğimiz Demokratik Birlik Partisi sınırın İrlandalar arasından çekilmesini istiyor. Yani İngiltere yanlısı bir parti olduğundan, İrlandalıların birleşmesini istemediğinden sınırın iki İrlanda arasında olmasını hala istiyor. Ve İngiltere ile Britanya ile Kuzey İrlanda arasındaki ticari zorlukların ortadan kaldırılmasını, aslında şu anda orada bir zorluk var. Yani tamamen hayata geçirilmesi durumunda özellikle vergilendirmede Kuzey İrlanda ile Britanya adası arasında ciddi sıkıntılar önümüzdeki günlerde devam edecek gibi görünüyor. Bu da giderek Birleşik Krallık'ın belki de tarihe karışmasına neden olacak. Belki de Birleşik Krallık diye bir şeyin artık ortadan kalkması, Büyük Britanya ve İrlanda Cumhuriyeti olarak iki ada devletleri olacak gibi olabilir yani. Bu açıdan gerçekten tarihi bir seçim.
Evet. Peki nasıl görünüyor, yani şimdilik nasıl görünüyor, nasıl çözülecek sence bu durum?
Şimdi bu durumun çözülmesi epey bir sürecek gibi görünüyor. Yani çok ciddi tartışmalar var. Çünkü 10 Nisan 1998'de Kutsal Cuma Anlaşması diye İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda partileri ve Büyük Britanya ya da Birleşik Krallık iktidarları arasında bir anlaşma yapılmıştı. yani çatışmaların son bulmasını sağlayan, İran'ın silah teslim ettiği, yine İngiltere yanlıları birlikçilerin silahlarını teslim ettiği ve barış anlaşması sağlanmıştı. Buradaki anlaşmalarda en önemli maddelerden bir tanesi şu anda orada orada ulusalcıların ya da özgürlükçülerin iktidarda birinci parti olarak hayatta, hükümette hayat bulmasının önüne engel oluyor. Bu madde neydi? Bu madde birlikçiler ve ulusalcılar ilk iki parti iktidarı paylaşmak durumundaydı. Bir tanesinin olmaması durumda diğer hükümeti kuramıyor. Yani birinci parti olman bir şeyi çok fazla ifade etmiyor. %60 da alsan ifade etmiyor. En büyük iki partinin orada hükümeti kurması gerekiyor. Birisinin first minister dedikleri yani birinci bakan olması gerekiyor. Diğer partide, ikinci olan partide birinci bakan yardımcısı olması gerekiyor. Yetkileri aynı. Hiçbir evet. şey yok. Sadece isimde bir birinci bakan ve birinci bakan yardımcısı olarak ifade ediliyor. Yetki olarak aynı. Birisinin olmaması durumunda diğeri hükümeti kuramıyor. Şimdi bu cuma günü parlamento toplanacak. Stormont toplanacak. Ve oradaki orada bir meclis başkanı seçilmesi gerekiyor. Sinn Féin yani özgürlükçü parti orada birinci bakanını belirlemiş durumda. Şu andaki lideri Michelle O'Neill olacak. Ama Birlik Partisi yani Demokratik Birlik Partisi İngiltere yanlısı olan parti bugün, dün ve bugün de açıklamaları yaptılar. Buraya yardımcı birinci bakan vermeyeceklerini ifade ettiler. Bu da orada hükümetin kurulmasını tamamen engellemiş olacak. Bu 6 ay kadar sürebilir. Bu çaba ya da mücadele 6 ay sürebilir. 6 ay boyunca hükümetin kurulması için çaba sarf edilecektir. Eğer hükümet kurulmazsa 6 ay sonra tekrar seçime gidilmek zorunda kalacak.
Evet. Peki bu sürece İngiltere nasıl dahil olur ya da olur mu? Ya da Avrupa'dan örneğin neler, nasıl yorumlar geliyor?
İngiltere şöyle dahil oluyor. Hemen dün sabah saatlerinden itibaren, dün akşam saatlerine kadar İngiltere'nin Kuzey İrlanda Bakanı olur her zaman. Yani Birleşik Krallık'ta, Londra'daki Westminster Parlamentosu'nda Kuzey İrlanda Bakanlığı vardır. Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis dün oraya gitti ve oradaki bütün partilerle çeşitli görüşmeler yaptı. Bunlar sonuçsuz kaldı tabii. Demokratik Birlik Partisi diretti. Sonuçsuz kaldı. Genel diğer partilerin tutumu ise şu. Seçmenin iradesini tanımamak, saygı duymamak. Yani yardımcı birinci bakan vermemekle seçmenin iradesine saygı duymamak olarak eleştirildi. Bunun Demokratik Birlik Partisi bunu ne kadar daha sürdürebilir bilemiyoruz ama şöyle de bir yetkisi var Birleşik Krallık Başbakanının yani Boris Johnson'ın şöyle bir yetkisi olabilir. Direkt oraya müdahale etme durumu da söz konusu olabilir. Şöyle bir iktidar, bir hükümet kurulması doğrultusunda ama hiçbir şey Demokratik Birlik Partisi'nin o yetkisini, o maddedeki yetkisini kullanmasını engelleyemeyecektir. Yani kullandığı süre içerisinde 6 ay sonra tekrar bir seçim olacaktır. Yani İngiltere bir şekilde ya da Birleşik Krallık diyelim, İngiltere sadece demeyelim. Birleşik Krallık oraya müdahale etmeye çalışacak bir an önce seçimlerin ya da bu seçim sonuçlarına göre bir iktidarın, bir hükümetin kurulmasını sağlamaya çalışacaktır.
Peki bir de şunu da soralım. Bir öte yandan İngiltere, Galler ve İskoçya'da da yerel seçimler vardı. Biraz onu da bize anlatır mısın? Oradaki süreç nasıl işledi?
Şimdi burada çok fazla bir değişiklik oldu diyemeyiz ama daha önceki yerel seçimlere göre İşçi Partisi'nin yaklaşık 500 encümen üyesi 6 tane ekstra belediyelik aldığını görüyoruz. Yani bu açıdan bir İngiltere açısından, İşçi Partisi açısından bir başarı görülüyor İngiltere'de. Galler'de yine İşçi Partisi'nin biraz başarısı oldu. Yani bir önceki yerel seçime göre. İskoçya'da yine İşçi Partisi ve İskoçya Ulusal Partisi'nin çok az da olsa bir artı oyları söz konusu oldu. Ama genel olarak İngiltere, İskoçya, Galler'deki yerel seçimlerde alınan sonuç daha önceki sonuçlardan farklı değildi. İşçi Partisi biraz arttırdı oyunu. Pride Cymru, yani Galler'deki Ulusal Parti biraz arttırdı oyunu. İskoçya Ulusal Partisi biraz arttırdı. Liberal Demokratlar biraz arttırdı. Yeşiller biraz arttırdı. İşte bunların hepsinin biraz arttırdığı oyların hepsi iktidardaki başbakanın, iktidardaki parti, yani başbakan Boris Johnson'ın partisi Muhafazakar Parti'den aldılar. Muhafazakar Parti epey bir oy kaybetti. Onun en büyük sebebi olarak şu gösteriliyor: Boris Johnson'un sorumsuzlukları, böyle de ifade ediliyor. İşte biliyorsunuz 2 senelik pandemi döneminde konan kuralları anında aynı gün kendisinin ilan etmesi, çeşitli partiler düzenliyor olması, zevki sefasından hiçbir zaman taviz vermemiş olması, halkı evlerine tıkarken, insanları açlıkla yüz yüze bırakmışken kendisinin de partilerle başbakanın konutunda, bahçesinde eğlendiği, hatta Kraliçenin kocası Philip'in, Prens Philip'in öldüğü gün bile böyle bir partiyi düzenliyor olması kitlelerde, insanlarda, seçmende çok büyük ciddi tepkilere neden oldu. Hem buradan hem de uyguladığı ekonomik politikalarından, özellikle de sermayeyi çok fazla güçlendirmiş olması, işte bu salgın döneminde onlara aktardığı milyarlarca sterlin ve onun karşısında halktaki alım gücünün düşmesi, enflasyonun yükselmesine rağmen hala ücretlerin aynı tutuluyor olması, sağlık emekçilerine sadece ve sadece %3 zamla, aslında %1 önce önermişti hükümet, sonra %3'e zor ikna edildi. Ama sağlık emekçilerin genel isteğe, yani enflasyon ve diğer ihtiyaçlarına göre hesaplandığında %15 artış olması gerekiyordu. Şimdi pandemi döneminde her perşembe akşamı saat 9'da balkonuna çıkıp sağlık emekçilerini alkışlayan Boris Johnson, sağlık emekçilerine verecekleri ekstra paraların, yani ücretlerini iyileştirmesinin ülke ekonomisine zarar vereceğini ve sorumsuzluk olacağını ifade ediyordu. Ama söz konusu, eğer Rishi Sunak, yani Maliye Bakanı'nın eşinin şirketlerinin güçlendirilmesi ise, ya da diğer kendi çevresindeki milyarderlerin şirketlerinin kurtarılması, güçlendirilmesi olduğunda 10 milyarlarca ya da 100 milyarlarca sterlin bütçeden ayrılabiliyordu. Evet. Çok yabancı olmadığımız, dünyanın hiçbir yerinde aslında pek yabancı olmadığımız şeyler, ama bunlar da İngiltere'de
seçimlere yansıdı yani sonuçta.
Aynı bir şekilde yaşandı ve seçim sonuçları da bunun bir reaksiyonuydu diye düşünüyorum.
Evet. Çok kısa hemen şunu da hatırlatmanı isteyeceğim. Bazı bölgelerde bağımsız adaylar vardı dikkat çeken. Biraz da onların çalışmasını anlatır mısın bize?
Evet, yani Londra'da da bağımsız adaylar vardı ama ülkenin başka bölgelerinde de bağımsız adaylar vardı. Bağımsızların bu arada yerel seçimlerde Galler'de, İskoçya'da da İngiltere'de de onların da oylarının arttığı ve birçok bağımsız adayın meclislerde, belediye meclislerinde yer bulduğunu da görüyoruz. Oradan da bir şey vardı. Ben doğrudan takip edebildiğim kadarıyla Londra'da, özellikle Türkiye'den de çok yoğun yaşadığı Kuzey Londra'da Edmonton bölgesinde 2 bağımsız aday vardı. Biri Türkiye'lilerin, Türkiye'li bir genç arkadaş vardı, Oktay Cimpolat. Diğeri Trisha Reid. Bu da Black Lives Matter, yani Amerika'da George Floyd'un öldürülmesinden sonra bütün dünyaya yayılan siyah hayatlar önemlidir hareketinin bir adayı vardı bir de orada. Uzun yıllar yani belki de 10 yıllar boyunca sürekli İşçi Partisi'nin orada çok ezici bir şekilde seçimleri kazandığı bir bölge. Ama o bölgede inanılmayacak düzeyde bir yönelim oldu bağımsız adaylara. Çünkü bağımsız adaylar şunu ifade ediyordur. Gerek çevre sorunları gerekse bölge halkının ihtiyaçlarına hizmet etmede İşçi Partisi'nin o kalıplaşmış politikası ve sürekli merkezi hükümete sorunu atması, bütçesini yerel halkın hizmetine sunacağını ya da orada harcamalar yapacağını, yine orada da çeşitli binaların dikilmesi, yani belediye bütçesinin farklı kanallarda farklı şirketlerin hizmetine sunulması görüldü ve çok da büyük bir fark yoktu. Seçilemediler ama olağanüstü bir hareket olmuş oldu. Özellikle çevre ve diğer sorunlarda bağımsızların giderek daha da ilgi göreceği görülüyor. Çünkü hem Muhafazakar Parti hem İşçi Partisi zaten 100 yıldır sürekli bunlar iktidara gelmiş. Biri gitmiş, öbürü gelmiş. Yani artık bunlarla bu iş olmayacak. Artık bu oturmuş, kalıplaşmış ve tamamen zenginlerin hizmetine girmiş iki partinin bizlere sunacağı bir şey yoktur. Artık biz kendi adaylarımızla çıkalım diye bir özel de bir yönelim vardı. Sadece şöyle bir cümle ekleyeyim. Oy pusulalarında doğrudan ben de basından gidip orada izlemiştim. Oy pusulalarının, yani bu Black Lives Matter ve Oktay Cimpolat'a çıkan oyların büyük bir çoğunluğunda sadece onlara oy verilmişti. Bu da şunu gösteriyor. O diğer partilerin ya da diğer adayların hiçbir tanesinin kimliği ne olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, onlara tamamen sırtını dönmüş ve bir yönelimin olduğu, bu politikaları, halkın çıkarlarını savunan politikaları savunan bağımsızlara bir yönelim olduğunu gösteriyor.
Evet. Peki sen takip etmeye devam edeceksin. Biz de senden takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.